44. ayrım. Sayfa no 383. Siero, ikiz olmadıkları sürece mesele yok diye cevap verdi. Bu lafı beğenmedim. Bu senin. Kapının vurulduğunu duydular. Çok sert çalmıştı kapı. Siero başını kaldırıp gazeteyi attı. Girin. Andrei Taganov içeriye girerek kapıyı kapattı. Yoldaş Sonya elindeki takvimi düşürdü. Payel Siero da ağır ağır ayağa kalktı. Andrei iyi geceler dedi. Siero sabit gözler ona bakıyordu. İyi geceler. Yoldaş Sonya hafif fakat düşmanlık dolu bir sesle bu ne demek Taganov diye sordu. Andrei ona dönmedi. Seninle konuşmak istiyorum Siero. Siero yerinden kımıldamadan konuş dedi. Yoldaş Sonya atıldı. Kocamla benim birbirimizden gizlediğimiz bir şey yoktur. Pavel eğer o... Siero karısına bakmadan gitsen iyi olur Sonya diye mırıldandı. Gözleri hala Andre'deydi. Yoldaş Sonya ağzını bükerek alaylı alaylı güldü. Demek yoldaş Taganov hala kuvvetli. Neyse fazla beklememize gerek kalmayacak. İstediklerimizi yakında göreceğiz. Yeylak rengi kimonosunu sıkı sıkı sarıldı. Dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırıp odadan çıktı. Pavel Siero, son birkaç gün iyi bir ders aldığını sanıyordum diye söylendi. Andre'yi başını salladı. Aldım. Başka ne istiyorsun? Ben konuşurken ayakkabılarını giy. Dışarıya çıkacaksın ve kaybedecek çok vaktimiz de yok. Öyle mi? Bu küçük sırrını bana açtığın için memnun oldum. Yoksa böyle bir niyetim olmadığını söyleyebilirim. Hoş, belki bunu yine de söylerim. Yoldaş Taganov'a göre nereye gidiyorum acaba? Lev Kovalenski'yi serbest bırakmaya. Pavel Siero divana çöküverdi. Ayakları ayçiçeği çekirdeği kabuklarının etrafa saçılmasına sebep oldu. Ne yapmak istiyorsun Taganov? Yoksa çıldırdın mı? Otur ve beni dinle. Sana ne yapman gerektiğini anlatacağım. Bana ne yapacağımı mı anlatacaksın? Neden? Sonra bunu neden yapacağını da anlatacağım. Şimdi giyin ve dostunu görmeye git. Hangi dostunu kastettiğimi biliyorsun. GPU'daki ahbabını kastediyorum. Bu saatte mi? Gerekirse kendisini yataktan kaldır. Ona ne söyleyeceğin ve ne şekilde söyleyeceğin beni ilgilendirmez. Sadece Lev Kovalinski'nin 48 saat içinde serbest bırakılması gerektiğini biliyorum. Şimdi bana bu işi başaracak sihirli sopanı da verecek misin? Bu kağıttan bir sopa Siero. İki tane var. Kim yazmış bunları? Sen. Ha? Senin yazdığın mektubun fotokopileri. Siero ağır ağır doğrulup iki elini masaya dayadı. Dişlerinin arasından ıslık gibi bir ses çıktı. Taganov, Allah'ın belası köpek. Tam şaka yapacak zamanı buldun. Şaka mı ediyorum? Peki arkadaşıma gideceğim. Lev Kovalenski'yi de göreceğinden şüphen olmasın. 48 saatte sürmez bu. Seni onun yanındaki hücreye kaparız. Sonra belgeleri bulup... Dediğim gibi iki fotokopi var. Sadece bunlar bende değil. Ne? Ne yaptın? Bunlar iki arkadaşımda. Güvenebileceğim iki dosta. Onların isimlerini öğrenmeye kalmak faydasız olur. Beni iyi tanırsın. Onun için aklından GPU'nun işkence odaları falan geçirme hiç. Leo Kovalenski hapisten çıkmadan bana bir şey olursa o fotokopiler Moskova'ya gidecek. Eğer Kovalenski serbest kaldıktan sonra kendisine bir şey olursa yine vesikalar. Seni Allah'ın o fotokopilerin Moskova'ya gitmesini istemezsin. O zaman arkadaşın senin boynunu kurtaramaz. Hatta kendi boynu bile tehlikeye girecektir. Lev Kovalenski'yi serbest bırakıp bu işi örtbas etmen yeter. O zaman fotokopilerin lafını duymayacaksın. Onları görmeyeceksin de. Siero mendilini çıkarıp alnını kuruladı. Boğuk bir sesle yalan söylüyorsun diyebildi. Fotokopi çıkarmadın. Belki bu konuda iddiaya girmek istersin. Siero divana yıkıldı. Otur. Andrei masanın kenarına ilişip bacak bacak üstüne attı. Beni dinle Andrei. Bu çok büyük bir olay. Birinci sınıf propaganda hazırladık. Gazetelerde manşetlerini. Durdur onları. Fakat nasıl yaparım bunu? Ona nasıl söylerim? Bunu ondan nasıl isteyebilirim? Bu beni ilgilendirmez. Fakat o beni kurtarmışken... Bu arada kendi çıkarlarını koruduğunu unutma. Belki onun Moskova'da arkadaşları vardır ama bazıları da onun dostu olmayabilir. Fakat dinle. Parti üyeleri kurtaramayacak hale gelince onlar spekülatörlerden daha fazla ceza görürler. Bunu bilirsin. Bu da birinci sınıf propaganda için iyi bir fırsattır. Andrei, ikimizden biri çıldırmış olmalı. Buna anlam veremiyorum. Kovalenski'nin serbest bırakılmasını neden istiyorsun? Sen buna karışma. Onun koruyucu meleği rolüne başladınsa neden önce bu belayı başımıza açtın? Bunu açan sensin biliyorsun. Dersimi aldığımı söylemiştin. Andrei, parti şerefinden bir şey kalmadı mı sende? Bize spekülatörlere saldırmamız için böyle bir önemli bir olay lazımdı şimdi. Yiyecek durumu böyleyken ve... Bu artık beni ilgilendirmiyor. Allah'ın belası vatan haini. Mektubu verirken bunun tek kopya olduğunu söylemiştin. Belki o zaman yalan söylüyordum. Dinle, iş konuşalım. Bir sigara iç. Hayır, teşekkür ederim. Dinle, iki arkadaş gibi konuşalım. Sana söylediğim her şeyi geri alıyorum. Durumu biliyorsun. Beni kabahatli bulamazsın. İnsan neredeyse aklını oynatacak. Pekala, sen de bir oyun oynamak istiyorsun. Ben oynadım ve hata yaptım. Şimdi ikimiz de melekler gibi masum değiliz. Onun için birbirimizi anlayabiliriz. Biz iyi arkadaştık. Çocukluk arkadaşıydık. Hatırlar mısın? Onun için akıllıca bir çözüm yolu bulabiliriz. Hangi konuda? Sana bir teklif yapacağım, Andrei. İyi bir teklif. Bildiğin gibi dostum, kendisine birkaç kelime söylersem istediğimi yapar. Öyle sanıyorum. Herhalde onu kurşuna dizecek kadar elimde bilgi olduğunu da farkındasın. Sen de aynı oyunu öğrenmeye başlamışsın. Bunu akıllıca yapıyorsun hem. Seni takdir ettiğimi söylemeliyim. Pekala, birbirimizi anlıyoruz. Artık açıkça konuşabilirim. Partideki durumunun hiç de iyi olmadığını biliyorsun. Hiç iyi değil. Hele bu akşam yaptığın konuşmadan sonra gelecek parti temizliğinde durumun pek de hoş olmayacak. Biliyorum. Bu sefer senin hesabının görüleceğinden eminim. Biliyorum. O halde seninle bir anlaşma yapmamıza ne dersin? Sen bu işi bırak, ben de parti kartını elinden almalarını önleyeyim. Sadece bu da değil. GPU'da beğendiğin işi seçebilirsin. İstediğin aylığı da alırsın. Kimse sana soru sormaz. Kimse de gücenmez. Hepimizin kendine has usulleri var. Sen ve ben birbirimize çok yardım edebiliriz. Buna ne dersin? Partide kalmak istediğimi nereden biliyorsun? Andrei, gelecek temizlikte bana yardım etmeyi düşünerek üzülmene gerek yok. Partiden atılabilirim veya vurulabilirim veya bir kamyonun altında kalabilirim. Bu senin için bir şey ifade etmez. Ama Lev Kovalenski'ye ilişme. Ona kimsenin dokunmamasını sağla. Bana ne olursa olsun sen kendi çocuğunmuş gibi Kovalenski'yi kolla. Ben onun koruyucu meleği değilim, sensin bu. Sierov, Andrei diye inledi. O Allah'ın belası Asilzade ile ne ilgin var senin? Soruya cevap verdim ya. Sierov sendeleyerek kalktı. Son bir defa umutsuzluğa yalvardı. Dinle Andrei, sana bir şey söyleyeceğim. Bunu bildiğini sanıyordum. Fakat bilmiyormuşsun demek. Sadece kendini topla ve dinle. İlk kelimeyi söyleyince beni vurmaya kalkma. Bahsedilmesini istemediğim bir isim olduğunu biliyorum. Fakat söyleyeceğim. Kira Argonova. Dinle. Sözlerimizi sakınmıyoruz değil mi? Hayır. Artık böyle bir şey yapmıyoruz. Peki, beni dinle. Sen onu seviyorsun. Bir yıldır da kendisiyle yatıyorsun. Hem... Dur, dur, bırak bitireyim. Bu arada o kadın Lev Kovalenski'nin metresiydi. Dur. Bu hususta benim sözüme inanmıyorsan araştırıp durumunu öğrenebilirsin. Neden araştırayım? Bunu biliyorum ben. Ayağa kalkıp sallanarak Andrei'ye baktı. Sonra güldü. Bunu tahmin etmeliydim. Andrei de kalktı. Pantolonunu al. Siyarov gülüyordu. Bunu bilmeliydim. Komünist Partisi'nin havarisine şantaj yapılacağı aklıma gelmeliydi. Budala. Seni faziletti beyinsiz budala. Demek senin derdin bu. İnsanın büyük kahramanlıklardan hiçbir zaman kurtulamayacağını, bunun bir hastalık gibi bir şey olduğunu bilmeliydim. Andrei, hiç aklın yok mu senin? Gururun yok mu? Andrei, fazla konuştuk dedi. Hakkımda fazla biliyora benziyorsun. Onun için fikrimi değiştirmediğimi de bilirsin. Pavel Sierov uzanıp paltosunu aldı, ağır ağır giydi. Soluk dudakları bir gülümsemeyle aralanmıştı. Peki, Sir Galahad veya Aziz bilmem kim. Elinde şantaj kılıcı bulunan Sir Galahad. Bu sefer sen kazandın. Senin gibiler bizlerden yardım görmeden belalarını bulurlar. Bir yıl sonra bu küçük tatsızlık unutulacak. Ben Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin demir yollarını idare edeceğim ve çocuğum için satan kilotlar alacağım. Sen de bir tas çorba için kuyruğa gireceksin. Çorbayı belki alabileceksin. Ama bu arada sevgilinin nefret ettiğin adamla yattığını bileceksin. Andrei evet dedi. Talihin açık olsun yoldaş Sierov. Senin de talihin açık olsun yoldaş Taganov. Kira yere oturmuş Leo'nun çamaşırlarını katlayıp çekmecelere yerleştiriyordu. Kendi elbiseleri gardırobun önünde bir yığın halinde duruyordu hala. Genç kadın hareket ettikçe yerdeki kağıtlar hışırdıyordu. 2 günden beri sokağa çıkmamıştı. Odasının dışından gelenlerden başka ses duymamıştı. Galina Petrovna bir kere telefon edip ağlar gibi konuşmuştu. Kira ona üzülmemesini ve kendisini görmeye gelmemesini söylemişti. Annesi de gelmemişti. Levrovlar komşularının bu felaketi aldırmadığına kanaat getirmişlerdi. Çünkü onun ağladığını duymamışlardı. Banyoya gitmek için odalarından geçen incecik kadına yan gözle bakmışlar ve halinde bir acayiplik görememişlerdi. Sadece onun tembelleştiğini fark etmişlerdi. Kira bir yere oturup kalıyordu. Kollarını, bacaklarını oynatabilmesi için büyük gayret sarf etmesi gerekiyordu. Gözleri de bir noktaya takılıyor ve buna engel olabilmek için daha da büyük bir gayret sarf etmeye zorlanıyordu. Oturduğu yerde gömlekleri dikkatle katlayıp her pliği düzelterek bunları 2 avucuyla kaldırıp çekmecelere yerleştiriyordu. Bir gömleğin göğsüne Leo'nun markası işlenmişti. Kira kımıldamadan buna baka kaldı. Kapının açıldığını duyduğu zaman da başını kaldırmadı. Bir ses "Merhaba Kira" dedi. Genç kadın açık bir çekmecenin üstüne devrildi. Çekmece gürültüyle üstüne kapandı. Leo eğilmiş ona bakıyordu, dudakları bükülmüştü ama gülümsemiyordu. Dudakları renksizdi. Gözlerinin altındaki morluk da daha koyulaşmıştı. Sanki bir amatör aktör gibi boyamıştı gözlerinin etrafını. Bitkin bir tavırla mırıldandı. "Kira, rica ederim. Heyecan falan istemem." Kira ağır ağır kalktı, kolları 2 yanına düşmüştü. Sonra şakağındaki saçları çekiştirdi. İnanılmaz gözleri ve dokunmaya korkarak genç adama bakıyordu. "Leo, Leo, sen serbest kaldın değil mi?
Evet, özgürüm. Serbest bıraktılar, attılar beni.
Leo, nasıl? Nasıl oldu bu? Nereden bileyim ben? Senin bu konuda bir şey bildiğini sanıyordum.
Kira onun dudaklarını, boynunu, yırtık gömleğinden görünen kaslı göğsünü, ellerini, avuçlarını öptü. Leo da onun başını okşayarak kayıtsız bir tavırla karmakarışık odaya baktı. Genç kadın onun ifadesiz gözlerinin içine bakarak "Leo" diye fısıldadı. "Ne yaptılar sana?"
"Hiç. Onlar. Onlar bazen onların..."
"Hayır, işkence yapmadılar bana. Bir işkence odaları olduğunu söylüyorlar. Fakat ben o şerefe erişemedim. Tek başıma bir hücrede kaldım. Günde 3 öğün yemek verdiler. Ama çorba berbattı. 2 gün orada oturup kurşuna dizilmeden önce söyleyeceğim son sözleri düşündüm. Bu da zaman geçirmek için eğlence sayılır." Kira onun paltosunu çıkarttı, kendisini itip koltuğa oturttu. Eğilip şosonları çıkardı. Başını bir an Leo'nun dizine dayadı, sonra geri çekilip yüzünü gizlemek için daha da eğildi. Titreyen parmaklarla ayakkabılarının bağını çözdü. Genç adam, "Temiz çamaşırın var mı?" diye sordu.
"Evet, getireyim."
"Yalnız Leo, bilmek istiyorum. Bana anlatmadın."
"Anlatacak ne var ki? Her şey bitti sanırım. Bu meseleyi kapattılar.
Bana 3. bir defa GPO'nun eline düşmememi söylediler.
O an ben de bu zamana uyanlardan olurum ve bir şey hissetmem artık. Hiçbir zaman. Hiçbir şey hissetmem."
Biri kapıya vurdu. Kira, "Girin," dedi. Andrei Tagonov içeriye girdi. "İyi geceler Kira." Leo'yu görerek durakladı. Kira da karşılık verdi. "İyi geceler Andrei." Leo güçlükle başını kaldırdı. Gözlerinde hafif bir hayret belirmişti. Andrei ona döndü. "İyi geceler. Hemen çıkarıldığınızdan haberim yoktu.
Serbest kaldım. Bunu beklediğini tahmin ediyorum."
"Doğru. Fakat bu kadar acele edeceklerini sanmamıştım. Bu şekilde sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ziyaretçi görmek istemediğinizi biliyorum."
Kira, "Ziyan yok Andrei.
İşi kolaylaştırmak için mi?"
"Leo, beni seviyor musun?"
"Aman ne soru. Böyle bir zamanda ne soru. Fazla kadınlaşmaya başladın Kira. Açıkçası yakışmıyor sana. Hiç yakışmıyor."
"Özür dilerim sevgilim. Bunun budalalık olduğunu biliyorum. Şimdi neden bunu sorduğumu bilmiyorum. Çok yorgunsun. Çamaşır getireyim. Sana yemek hazırlayayım. Yemek yemedin değil mi?"
"Hayır, yemek istemiyorum. Evde içecek bir şey var mı?"
"Leo, yine sen tekrar.
Beni rahat bırak lütfen. Lütfen cehennem ol. Ailenin evine git. Veya bir şey yap."
"Leo."
Kira ellerini saçlarına daldırıp hayretle adama baka kaldı. "Leo, ne yaptılar sana?" Genç adam başını arkaya dayamıştı. Kira onun titreyen çenesiyle boynuna baktı. Leo gözleri kapalı, monoton bir sesle konuşuyordu.
"Hiç. Artık hiç kimse bana bir şey yapamaz. Kimse. Ne sen ne de başkası. Senden başka kimse bana acı veremezdi. Fakat artık sen bile bunu yapamazsın. Hiç kimse."
"Leo." Kira onun bembeyaz yüzünü tutarak merhametsizce ve hırsla sarstı. "Leo, seni bu hale koyamazlar. Bu hale giremezsin." Genç adam onun elini tutup itti. "Senin aklın başına gelmeyecek mi? Ne istiyorsun? GPU'ya seyahatlerimin arasında hayat hakkında ilahiler okumam mı istiyorsun? Benim cesaretimi kırdıklarından mı korkuyorsun? Beni ele geçireceklerden mi korkuyorsun? Çamurlanmamasına gayret ettiğin bir şey mi olsun istiyorsun? O zaman dibe batarken daha fazla acı çekmemi mi istiyorsun? Beni çok sevdiğin için bu kadar şefkatlisin değil mi? Çamura batmama müsaade edersen daha merhametli olacağının farkındasın değil misin? O anda ben de bu zamana uyanlardan olurum. Ve bir şey hissetmem artık. Hiçbir zaman. Hiçbir şey hissetmem." Biri kapıya vurdu. "Kira, girin," dedi. Andrei Tagonov içeriye girdi. "İyi geceler Kira." Leo'yu görerek durakladı. Kira da karşılık verdi. "İyi geceler Andrei." Leo güçlükle başını kaldırdı. Gözlerinde hafif bir hayret belirmişti. Andrei ona döndü. "İyi geceler. Hemen çıkarıldığınızdan haberim yoktu."
"Serbest kaldım. Bunu beklediğini tahmin ediyorum."
"Doğru. Fakat bu kadar acele edeceklerini sanmamıştım. Bu şekilde sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ziyaretçi görmek istemediğinizi biliyorum."
"Kira, ziyanı yok Andrei," diye mırıldandı. "Otur. Sana söylemem gereken bir şey var Kira."
Leo'ya döndü. "Kira'yı birkaç dakika dışarı çıkartmama müsaade eder misiniz?"
Leo ağır ağır, "Etmem tabii," diye cevap verdi. "Yoksa Kira ile konuşacak gizli bir şey mi var?"
Leo, genç kadının sesi bir çığlık gibi çıkmıştı. Sonra titrek bir sesle ilave etti. "Gel Andrei."
Andrei sakin sakin oturdu. "Hayır, buna gerek yok. Gizli bir şey değil bu." Leo'ya baktı. "Sadece bana teşekkür borçlu olduğunuzu anlamanızı istememiştim. Fakat belki sözlerimi duymanız daha yerinde olur. Otur Kira. Onun GPU tarafından serbest bırakılmasına değin konuşacağım."
Leo öne doğru eğilmiş, dik dik Andrei'yi süzüyordu. Kira ise dimdik durmaktaydı. Sanki bağlanmış gibi eller arkada kenetliydi. Andrei'ye baktı. Genç adamın gözleri pırıl pırıl ve son derece sakindi. Andrei yumuşak bir sesle "Otur Kira," dedi. "Kendinizi korumanız için ikinizin de bilmesi gereken bir şey var. Bunu daha önce sana söyleyemezdim Kira. Çünkü önce başarıdan emin olman lazımdı. Neyse başardım. Herhalde sizi kimin serbest bıraktırdığını biliyorsunuz. Pavel Sierov yaptı bunu. Belki ihtiyacınız olur diye onun neyin zorladığınızı bilmenizi istiyorum." Leo'nun sesi sertti. "Sen yaptın değil mi?" "Leo, rica ederim sus." Kira, sevgilisinin gözlerinden sıkılarak başını çevirdi. Andrei sakin sakin devam etti. "Bir mektup bu. Sierov'un yazdığı bir mektup. Siz de bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu mektubu bana başka biri göndermişti. Sierov'un nüfuzlu ahbapları var. Kendisini bu yüzden kurtardı. Mektubu ortadan kaldırdılar. Fakat Sierov'a mektubun fotokopiler olduğunu söyledim. Sizi serbest bırakmazlarsa bu fotokopileri arkadaşlarımın Moskova'daki yüksek mevkilere göndereceğini anlattım. Böylece olay kapandı. Fakat bunu bilmenizi istiyorum. İcabında Sierov'u bu şekilde tehdit edebilirsiniz. Sierov fotokopilerin iyi ellerde olduğunu sanmalı. Aleyhinize bir şey yapmaya kalkarsa mektupların Moskova'ya gideceğine inanmalı. Hepsi bu kadar. Buna ihtiyacınız olacağını sanmıyorum. Fakat bu zamanlarda sizin gibi sicili olan bir insan için iyi bir koruma aracı bu." Kira, "Ya fotokopiler?" diye fısıldadı. "Onlar nerede?" Andrei cevap verdi. "Fotokopi falan yoktu." Sokaktan bir kamyon gürültüyle geçti. Pencere camları zangırdadı. Andrei ve Kira göz göze geldiler. Ama bu bakış kısa sürdü. Çünkü Leo onları gözlüyordu. İlk konuşan Leo oldu. Ayağa kalkıp Andrei'nin karşısına dikildi ve ona yukarıdan baktı. "Sana teşekkür etmem gerekiyor galiba. Neyse, teşekkür ettiğimi farz et. Ama sana kalbimin derinliklerinden teşekkür ettiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü kalbimin derinliklerinden gelen ses beni orada bırakmanın daha iyi olduğunu söylüyor." Andrei başını kaldırarak ona baktı. "Neden?" "İsa kendisini mezardan kaldırdığı zaman, eğer kaldırmışsa tabii, Lazarus'un müteşekkir kaldığını mı sanıyorsun? Ben de Lazarus gibi düşünüyorum." Andrei dikkatle ona bakıyordu. Yüz hatları sertleşmişti. Sözleri de bir tehditten farksızdı. "Kendinizi toplayın. Yaşamanız için öyle çok sebep var ki. O dükkanınızı kapatmanız lazım. Bir iş bulmaya çalışın. Fakat pek göze batar bir iş olmasın bu. Nefret edeceksiniz ama yeni işinize direnmelisiniz. Eğer yapabilirsem." "Yapabilirsiniz, yapmak zorundasınız. Öyle mi?" Kira onun Andrei'yi gözetlediğini fark etti. Genç kadın "Andrei" diye sordu. "Neden bize Sierov'un mektubundan söz etmek istedin?" "Bir şey olursa, bana bir şey olursa bunu bilmenizi istedim." "Sana ne olacak Andrei?" "Hiç, bildiğim bir şey yok." Ayağa kalkarken ilave etti. "Sadece partiden atılacağımı sanıyorum." Bu parti senin için çok değerliydi değil mi?" "Öyleydi." "Çok değer verdiğin bir şeyi kaybettiğin zaman bunun bir farkı oluyor mu?" "Hayır, bu hala benim için çok değerli." "Seni attıkları için onlardan nefret edecek misin?" "Hayır." "Bir gün onları affedecek misin?" "Affedecek bir şey yok. Vaktiyle partiye bağlı olduğum zaman teşekkür borçlu olduğum birçok şey vardı. Onların haksızlık etmiş olduklarını hissetmeden istemem veya onları kabahatli bulduğumu sanmalarını istemem. Onlara anladığımı hiçbir zaman söyleyemem. Fakat bunu bilmelerini isterim." "Belki üzülüyorlardır. Seni artık sorguya çekmeme hakları olmamasına rağmen. Kırdıkları bir hayat yüzünden üzülüyorlardır. Beni partiden attıkları zaman istediğim bir şey olup olmadığını sorarlarsa onlara benim için üzülmemelerini söyleyeceğim. Böylece parti tarihinde bir yara olmam. Tahammül edilecek bir hatıra olarak kalırım. O zaman benim hatıralarım da dayanılacak hale gelir. Bilselerdi senin bu isteğini yerine getirirlerdi. O zaman da kendilerine teşekkür ederim." Dönüp masadan kasketini aldı, ceketini ilikledi. "Neyse, artık gitmem lazım. Aa, evet, bir şey daha var. Mozorov'a yaklaşmayın. Kendisi şehirden ayrılıyor. Fakat geri dönüp yeni bir işe girecektir. Ona sokulmayın. Kendisi daima işten sıyrılıp suçu üstünüze yükleyecektir." Kira, seni tekrar görecek miyiz Andrei?" diye sordu. "Tabii, bir süre çok meşgulüm. Fakat görüşürüz. Neyse, iyi geceler." Leo birdenbire "Bir dakika," dedi. "Sana sormak istediğim bir şey var." Andrei'ye yaklaşıp ellerini ceplerine sokarak durdu. Tükürür gibi konuştu. "Bütün bunları neden yaptın? Kira senin neyin oluyor?" Andrei Kira'ya baktı. Genç kadın dimdik durmuş, sessiz sedasız onları süzüyordu. Demek Kira işi ona bırakmıştı. Andrei Leo'ya dönerek cevap verdi. "Sadece bir arkadaş." Leo "iyi geceler" diye söylendi. Kapı kapandı, Levrovların kapısı da kapandı. Sessizlikte antre kapısının da açılıp kapandığını duydular. Andrei uzaklaşmıştı. Birdenbire Kira ileriye atıldı. Leo onun yüzünü görememişti. Sadece iniltiyle feryat arası bir ses duymuştu. Genç kadın odadan çıktı, kapı arkasından çarparak kapandı. Avizenin kristalleri birbirine değerek şangırdadı. Kira merdivenlerden aşağıya koşup sokağa fırladı. Kar yağıyordu. Hava kaynar su buharı gibi çıplak boynunu yaktı. Karda açık ayakkabılarla koşarken kendisini çok hafif ve zayıf hissediyordu. Uzun boylu erkeğin uzaklaştığını görerek arkasından koşup seslendi. Andrei! Andrei dönüp hayretle bağırdı. Kira, paltosuz kara çıkılır mı? Kira'yı kolundan tutup eve, loş Andrei'ye soktu. Hemen odana dön diye emretti. Kira kekeliyordu. Ben Andrei. Karşı taraftaki sokak lambasının ışığında genç adamın tatlı tatlı gülümsediğini gördü. Andrei eliyle kadının saçlarındaki kar tanelerini silkeledi. Kira, böylesi daha iyi değil mi diye fısıldadı. Bir şey söylemesek, her şeyi sessizliğe bıraksak, ikimizin de her şeyi anladığını ve bu bakımdan birbirimize çok benzediğimizi konuşmadan bilsek. Kira mırıldandı. Evet Andrei. Benim için üzülme. Biliyorsun bunun için söz vermiştin. Hadi git artık, soğuk alacaksın. Kira elini kaldırdı. Eli hafifçe genç adamın yanağına dokundu. Parmakları şakağındaki yara izinden çenesine doğru kaydı. Genç kadın söyleyemediği bir şeyi titreyen parmaklarıyla anlatmak ister gibiydi. Andrei onun elini tutup dudaklarına bastırdı ve uzun zaman öyle kaldı. Sokaktan bir araba geçti. Farların ışığı yüzlerini aydınlattı, duvara vurdu ve kayboldu. Andrei genç kadının elini bıraktı, Kira dönüp ağır ağır merdivene yürüdü. Arkasından bir kapının açılıp kapandığını duydu, dönüp bakmadı. Odaya döndüğü zaman Leo telefon ediyordu. Kira onun, "Alo Tonya," dediğini duydu. "Evet, şimdi çıktım. Sana hepsini anlatırım. Tabii, hemen gel. Biraz getir. Evde bir damla içki yok."